Ayrım 14.
Herhalde bu sözden kimse dünyanın bir terazi olduğunu, bu terazinin kefeleri arasındaki dengenin bozulduğunu anlamaz. Dünya düzeninin bozulduğunu anlar. Mehmet Akif bayrağımızdaki hilal için, "Çatma kurban olayım çehrini ey nazlı hilal" derken hilali dargınlıktan kaşlarını çatan bir insana benzetmiştir. Şimdi Turan dursun kalkıp da, "Canım hilalin suratı kaşı olur mu? Hilal insan mı ki çehresini çatsın, suratını ekşitsin" deyip edebiyatın doruğunda olan bu ifadeyle alay mı edecek? Bu tür ifadelerin amaçladığı yüksek manayı anlamayanlar edebi zevkten yoksun sayılırlar. Bunlar için eskiler havşi, kabukçu, kalıpçı deyimini kullanmışlardır. İmam Gazali, Kur'an'ın mecazi anlamlarını düşünmeyen kuru sofular için bu tabiri kullanmaktadır. Demek ki Allah'ın kainatı yarattığından beri yarattıklarına durmadan nimet ve rızık verdiğini anlatan bu hadisin içindeki terazi sözünden, Tanrı'nın elinde tıpkı insanların kullandığı gibi maddi bir terazi olduğu anlamını çıkarmak, haşviye denilen edebi zevkten anlamaz kimselerin işidir. 23. Büyü ve peygambere büyü yapıldı iddiası. Turan Dursun, Bakara suresinin 102. ayetini ele alarak Harut ve Marut adlı iki melek tarafından insanlara büyü öğretildiğinin anlatıldığını alaylı bir şekilde yazmaktadır. İslam'da boş inanç hurafe yoktur derler. Oysa var olduğu bir gerçek, işte bir örnek. İslam'da büyü ve büyüyle insanların etkilenebilecekleri inancı var. Hem de Kur'an'da ve en sağlam kabul edilen hadislerde. Bakara suresinin 102. ayetinde Babil'de Harut ve Marut adlı iki meleğe gökten büyüyle ilgili bir şeyler indirildiği, bu iki meleğin büyüyü öğrettikleri, öğretilen büyüler arasında karı kocayı birbirinden ayıracak türden olanın da bulunduğu anlatılır. Her neyse, önemli olan iki meleğin büyü öğrettiklerinin açıkça anlatılıyor olması. Bakara suresinin 102. ayetinin anlamı şudur. Süleyman'ın mülkü hakkında onlar şeytanların uydurdukları sözlere uydular. Süleyman'ın büyü yaparak saltanatını kazandığını söyleyen şeytan ruhlu insanlara uyup Süleyman'ın büyücü olduğuna inandılar. Oysa Süleyman büyü yaparak küfre gitmemişti. Fakat o şeytanlar küfre gittiler. İnsanlara büyü ve Babil'de Harut ve Marut adlı meleklerden ilham alan iki kişiye indirileni öğretiyorlar. Halbuki onlar, "Biz bir fitneyiz, sizin için bir sınavız, sakın küfre gitmeyin" demedikçe kimseye bir şey öğretmiyorlardı. Fakat bunlar onlardan erkekle karısının arasını açacak şeyler öğreniyorlardı. Ama onlar Allah'ın izni olmadan onunla hiç kimseye zarar veremezler. Onlar kendilerine yarar vereni değil, zarar vereni öğreniyorlardı. Andolsun onu satıp onunla çıkar sağlayanın ahirette bir nasibi olmadığını gayet iyi biliyorlardı. Vicdanlarını sattıkları şey ne kötüdür, keşke bunu bilselerdi. Bu ayette Yahudilerin bazı zayıf karakterleri anlatılmaktadır. Şöyle ki, Yahudiler verdikleri sözden caymak, Allah'ın kitabının hükümlerini tanımamakla kalmamışlar, aynı zamanda Süleyman'ın mülkünü büyü yoluyla elde ettiği hakkında şeytan ruhlu kişilerin söylediklerine inanarak Hazreti Süleyman'ı büyücü sanmışlardı. Büyü küfür işlerindendir, oysa Hazreti Süleyman küfür işlememiştir. Yine Yahudiler Babil'de Harut ve Marut adlı iki melek hakkında söylenen rivayetlere de inanmışlardır. Evet, o iki melek sihir öğretiyorlardı ama öğretirken bu bilginin insanların sınanması için öğretildiğini, kötüye kullanıldığı takdirde bunun küfür olduğunu söylüyorlardı. Halbuki Yahudiler öğrendikleri bilgiyi kötüye kullanıyorlar, karıyla kocasının arasını açacak, insanlara zarar verecek şeyler öğreniyorlardı. Elbette bu tür davranışlar insanları Allah'ın azabına sokar, rızasından yoksun bırakır. Arapça sihir olan büyü, gizli, ince anlaşılması güç olaydır. İnceliğinden dolayı sabah vaktine de seher denmiştir. Sihir hakkı, batıl, batılı hak göstermek ve çıkar sağlamak amacıyla yapıldığından kötüdür. İmansızlığa, ahlaksızlığa dayanır. Büyü, tabiat üstü alemle bağ kurarak varlıklar üzerinde etki yapma amacını taşır. Bunun bir kısmı tamamen yalandır, bir kısmı da hakikatle hayalin karışımıdır. Yani bir kısmı az çok bir gerçeğe dayanır ama bu gerçeğe pek çok yalan karıştırılmıştır. Ayette şeytanların insanlara büyüyü ve bir de Babil'de Harut ve Marut isimli iki meleğe indirileni öğrettikleri ifade ediliyor. Ayetin bu kısmı üzerinde tefsirciler birçok fikirler beyan etmişlerdir. Bir kısmı burada Ma'yı nafiye kabul ederek Babil'de Harut ve Marut adında iki meleğe bir şey indirilmedi diye mana vermiştir ki ayetin alt tarafı bu manaya uygun değildir. Bu manayı verenlerin maksadı meleklerin insanlara büyü öğretmelerini kabul etmemektedir. Hakikatte buna lüzum yoktur çünkü ayet büyüyle meleklere indirileni ayırmaktadır. Onlar insanlara büyüyü bir de iki meleğe indirileni öğretiyorlar diyor. Şeytanlar bu ikisini birbirine karıştırarak bir yığın hayalat, vafk, tılsım ortaya atmışlardır. Demek ki melekler insanlara büyüyü değil, büyünün de dayandığı temel bilgiyi vermişlerdir. Her bilgi iyidir, büyünün kendisi de bilgi olarak kötü değildir. Allah akıl sahibi insanların her bakımdan bilgi sahibi olmalarını istemiş ve bu bilgilerini kötüye kullanıp kullanmayacaklarını sınamak dilemiştir. Bunun için semavi kuvvetler olan melekleri görevlendirmiş, melekler insanlara ilhamla bilgiler vermişlerdir. Peygamberin dışındaki insanlar meleklerden ancak ilhamla bilgi alabilirler. Ayette geçen iki melek aslında meleklerden ilham alma derecesine yükselen iki melek ruhlu insandır. İyiliklerinden dolayı bunlara iki melek denmiştir. Bu manayı veren müfessirler olduğu gibi melekeyn kelimesindeki lam-ı kesre ile Melikeyn şeklinde okuyanlar da vardır. İbn Abbas, Hasan Basri, Ebul Esved, Ed-Dueli ve Dahhak böyle okumuşlardır. Kral Süleyman'la uyum bakımından bu okuma söz gelimine daha uygundur. O zaman Babil'de iki krala indirileni öğretiyorlardı demek olur. Gerçekten krallık durumunun kökünde de büyünün bir çeşidi olan etkileme vardır. Çünkü krallık söz ve davranışlarıyla insanları etkilemek, kendine bağlamak ve yönetmektir. O takdirde indirme, ilham etme anlamına gelir. Hasılı diğer bilgiler olduğu gibi büyünün dayandığı temel bilgide Babil'de iki melek ruhlu insana veya iki krala melekler tarafından ilham edilmiştir. Ama kötüye kullanılmak üzere değil, sadece bilinmek ve şerrinden korunmak üzere ilham edilmiştir. Çünkü Babiller büyü işleriyle uğraşıp duruyorlardı. İnsanları bunların şerrinden korumak için büyünün ne olduğu, hangi sebepler zincirinin düzenlenmesinden meydana geldiği iki insana ilham edildi. Aslında insana olağanüstü gelen büyü, yalnız erbabınca bilinen, başkalarına gizli kalan sebeplerin düzenlenmesinden hasıl olan bir olaydır. Herhangi bir olayın sebebi bilinmezse büyü gibi görünür ama sebebi anlaşılınca olay gariplikten çıkar. Mesela bugün tabiat kuvvetlerinden yararlanılarak yapılan uçak, 1000 yıl önceki insanlar için büyük bir büyüdür. Fahrettin Razi tefsirinde büyüyü 8 çeşide ayırmaktadır. Bunlardan 4'ünü analım. 1. Göksel güçlerle yere ait güçleri birbirine karıştırarak yapılan kildani büyüsü. İbrahim aleyhisselam bu tür büyüyle uğraşan milleti uyarmak için gönderilmişti. Kildaniler yıldızlara büyük kuvvetler atfederek bazı rakamların özelliklerinden ve tılsımlardan yararlanmak suretiyle büyü yaparlar, yıldızlardan yararlanmak için onlara taparlardı. Bunlar büyücülüğün ve kahinliğin sırrını bilmekle ün yapmışlardı. 2. Evham ve güçlü ruh sahiplerinin büyüsü. Bunlar insan ruhunun temizlenmesiyle bazı güçler kazanacağına, kendi bedeninde olduğu gibi başka bedenler üzerinde de etki yapabileceğine inanırlar. Bunun için sırf başka varlıkları buyruk altına almak amacıyla uzlete çekilir, çeşitli riyazetler yaparlar. 3. Üçüncü şekil yalnız yere ait ruhlardan yani cinlerden yararlanılarak yapılan büyüdür. Yere ait ruhlarla münasebet kurmak, semavi ruhlarla yani meleklerle ilişki kurmaktan kolaydır. Hindistan'daki fakirizm bu son iki şekle girebilir. 4. Hayali hakikat göstermek, göz boyamak şeklindeki büyü. Bu duyuları aldatmaktan ibaret bir büyüdür. Tıpkı gemide giden yolcunun kıyının hareket ettiğini görmesi gibi. Mutezile'ye ve ehli sünnetten bazı kişilere göre büyü gerçek değildir. Büyü diye bir şey yoktur. İnsan hiçbir surette dokunmadan başkasına etki yapamaz. Fakat cumhura yani ehli sünnetin çoğunluğuna göre büyü vardır. Bazı kimseler riyazet, isimlerin ve rakamların özellikleri, afsun, uzlet gibi yollara başvurarak başka varlıklar üzerinde etki yapacak duruma gelebilirler. cinlerin kötüleriyle temas kurup onlar vasıtasıyla olağanüstü gibi görünen şeyler yapabilirler. Ancak bu olağanüstü işleri yapan yine Allah'tır. Büyücü, büyüsüyle bir olayın sebeplerini bir doğrultuda düzenlemeye sevk eder. O isimlere ve rakamlara özellikleri veren de Allah'tır. Böylece her işin faili Allah olur. Dipnot Mefatihul Gayb 1/635. Alusi şöyle diyor. Cumhura göre büyünün bir gerçeği vardır. Büyücü havada uçacak, suda yürüyecek, insanı öldürecek, eşek yapacak derecede bir hüner elde edebilir. Ama bütün bunları yapan gerçekte Allah'tır. Mutezile'ye ve mezhebimizde Ebu Cafer el-Esterabazi'ye göre büyünün aslı yoktur. Hepsi göz boyamadan ve sandırmadan ibarettir. Hatta Mutezile, büyüyle yapılabileceği söylenen olağanüstü şeyler peygamberlik yolunu tıkar. Artık büyüyle mucizenin farkı kalmaz tezini ileri sürerek büyücünün böyle olağanüstü şeyler yapabileceğini söyleyenleri kafir saymışlardır. Ama gerçek onların zannettikleri gibi değildir. Bazı araştırmacılar mucizeyle büyüyü ayırt etmişlerdir. Onlara göre mucizede meydan okuma vardır, büyüde yoktur. Yani büyü hünerini öğrenen herkes bunu yapabilir ama peygamber olmayan hiç kimse mucize getiremez. Allah bu yüce makamı yalancıların sızmasından korumuştur. Dipnot Ruhul Meani 1/339. Buraya kadarki açıklamalardan büyünün bir gerçeği olduğu ama çoğunun da göz boyamadan, yalandan, kalpazanlıktan ibaret bulunduğu, Kur'an-ı Kerim'e göre büyüyle insanların arasını bozmaya çalışan, karı kocanın arasını açacak şeyler yapan kimselerin küfre gidecekleri, aslında Allah'ın izni olmadan büyüyle de bir kimseye zarar veremeyecekleri anlaşılmaktadır. Çünkü ayet bu hususu gayet açık olarak belirtmektedir. Onlar Allah'ın izni olmadıkça büyüyle hiç kimseye bir zarar veremezler. Şimdi ayetin bu cümlesi üzerine parmak basalım ve Hazreti Peygamber'e büyü yapılmış olduğu, bu yüzden peygamberin 6 ay yaptığı bir şeyi yapmadığını sandığı yolundaki rivayetlerin doğruluk derecesini araştıralım. Gerçekten peygambere büyü yapıldı mı? Bir rivayete göre Cebrail aleyhisselam peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip, cinden bir ifrit sana tuzak kurabilir. Onun için yatağına girerken iki Kule-i Zübirabbi suresini oku demiş. Diğer bir rivayete göre de bu sure nazar değmesine afsın olarak indirilmiştir. Said İbn el-Müseyyib'in şöyle dediği rivayet edilir. Kureyş, geliniz aç duralım yani oruç tutalım da Muhammed'e göz değdirelim dediler. Öyle yapıp peygambere geldiler. Senin pozun ne kadar güçlü, sırtın ne kadar pek, yüzün ne kadar güzel dediler. Yüce Allah muavizatı indirdi. Dipnot Mefatihul Gayb 32/187. Bu rivayetlerin sürelerin inmesinden çok sonra ortaya atıldığı bellidir. Müfessirlerin çoğunluğunun yazdıkları bir rivayete göre de Medine'de Yahudi Lebit İbn el-Asam'ın kendisi ve kızları 11 düğüm bağlayıp bunlara üfleyerek Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme büyü yapmışlar. Sure bu münasebetle inmiş. İlk rivayetlerden surenin Mekke'de, bu son rivayetten de Medine'de indiği anlaşılır. Medine'de Velid İbn el-Asam adlı kişinin kızlarıyla beraber peygambere büyü yaptığı rivayet edilir. Bu rivayete göre Cebrail'in haber verdiği büyü olayı üzerine peygamber adam gönderip bir kuyuya atılmış olan düğümleri getirtmiş, onları çözünce Allah'ın elçisi bağdan çözülmüş gibi ayağa kalkmış, fakat bunu o Yahudi'ye haber vermemiş ve onun yüzünü de görmemiştir. Bu rivayeti İbn Hanbel Zeyd İbn Erkam'den, Nesai de Ebu Muaviye Muhammed İbn Hazim Eddarir'den çıkarmıştır. Buhari'nin Hazreti Ayşe'den çıkardığı rivayette Lebit Yahudi değil, Yahudilerin antlısı olan Zurayk oğullarından münafık bir adamdır. Bu rivayet şöyledir. Ayşe R.A. şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme büyü yapıldı. Büyünün etkisiyle peygamber kadınlara varmadığı halde vardığını sanıyordu. Süfyan bu şekilde büyü en keskin büyüdür demiş ve bana dedi ki, Ayşe bilir misin Allah açıklamasını istediğim bir şeyi bana açıkladı. Bana iki adam geldi. Biri başucumda, öteki ayak ucumda oturdu. Başucumda oturan ötekine, bu adamın nesi var dedi. Öteki, matuptur dedi. Ona kim tıp etti dedi. Yahudilerin antlısı Zurayk oğullarından Lebit İbn Asam, bu adam münafıktı. Neye büyü yaptı dedi. bir tarak ve muşat tarağa gelen kıllara yaptı dedi. Nerede o büyü? Zervan, Müslim'in rivayetinde Zi-Ervan kuyusunda bir taşın altında erkek hurma salkımının kabuğundadır dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o kuyuya gitti, büyüyü çıkarttı. İşte bana gösterilen kuyu budur dedi. Suyu kına gibi kırmızı, hurmasının başları da şeytan başları gibiydi. Ben kendisine, ya Resulallah, onu söksen, dağıtsan, başka rivayette yaksan iyi olmaz mı dedim. Hayır dedi. Allah beni sağlığa kavuşturdu. Başkalarına kötülük dokunmasını istemem. Dipnot: Buhari, Bedül Halk 11, Cizye 14, Tıp 66, 68, 69, Müslim, Selam 42, İbn Mace, Tıp 45, İbn Hanbel, Musnet 6 Taksim 96. İsa İbn Yunus, Ebu Hamza Enes İbn İyad, Ebu Üsame ve Yahya el-Kattan'ın rivayetlerinde büyünün etkisiyle peygamber yapmadığı bir şeyi yaptığını sanılıyordu deniliyor ve peygamberin kuyuyu kapattırdığı anlatılıyor. Dipnot İbn Kesir, Tefsir 4 Taksim 575. Müslim'in Hammad İbn Üsame ve Abdullah İbn Numeyr'den, Ahmet'in de Affan'dan, Vehb'den, Hişam'dan, babasından, Ayşe'den rivayet ettiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 6 ay kadınlara varmadığı halde vardığını sanır vaziyette kalmış. Dipnot aynı. Salebi'nin tefsirinde İbn Abbas'tan ve Ayşe'den çıkardığı rivayete göre de, bir Yahudi çocuğu Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme hizmet ediyormuş. Yahudiler ona sızmışlar, onu kandırmışlar. Bu çocuk peygamberin başından tarağına çıkan telleri ve tarağının birkaç dişini alarak Yahudilere vermiş. Yahudilerden İbn Asam adlı biri bu malzemelere büyü yapıp bunları Zurayk oğullarının Zervan adlı kuyusuna gizlemiş. Allah'ın elçisi hastalanmış, başının saçları dağılmış, 6 ay kadınlara varamadığı halde vardığını sanmış, erimeye başlamış. Fakat ne yüzden böyle olduğunu bilmiyormuş. İki melek gelmiş, yukarıda anlatıldığı gibi kendisine büyü yapıldığını söylemiş. Allah'ın elçisi adam gönderip kuyuya saklanan büyüyü çıkartmış, bakmışlar ki peygamberin başının tarakta kalan kılları, tarağının dişleri ve üzerinde iğne saplı 12 düğüm bulunan bir bağırsak kirişi var. Allah bu iki sureyi indirmiş. Peygamber her ayet okudukça bir düğüm çözülmüş, kendisi rahatlık hissetmiş. Son düğüm çözülünce bağından çözülmüş gibi olup ayağa kalkmış. Cebrail şöyle demeye başlamış. Allah'ın adıyla seni, sana eziyet veren her şeyden, hasetçiden ve gözden afsınlarım. Allah sana şifa versin. Ya Resulallah, şu habisi tutup öldürmeyelim mi? Demişler. Allah'ın elçisi. Allah beni sağlığa kavuşturdu. Başkalarına kötülüğünün dokunmasını istemem. Demiş. Bu son rivayetten sonra İbn Kesir, Salebi'nin bu rivayetinin senetsiz olduğunu, bunda garabet ve bazı yerlerinde çok nekaret bulunduğunu söylüyor. Dipnot aynı. Aslında yalnız Salebi'nin bu senetsiz rivayeti değil, bu konudaki senetli rivayetler de birbirini tutmaz çelişkilerle doludur. Bu rivayetlerin hiçbiri surenin iniş sebebi olamaz. Çünkü sure Medine'de değil Mekke'de inmiştir. Hasan, Ata, İkrime, Cabir ve Kureybin'de İbn Abbas'tan rivayetine göre sure Mekki'dir. Salih, Katade ve bir grubun da İbn Abbas'tan rivayetine göre sure Medeni'dir. Dipnot El Bahrul Muhit 8 Taksim 530. Fakat surenin Mekki olduğu rivayeti daha doğrudur. İbn Cezzi de surenin Mekke'de Fil suresinden sonra indiğini söylemiştir. Dipnot Et-Tesil 4 Taksim 225. Kaldı ki ayetler yalnız büyücülerle ilgili değildir. Karanlıktan, hasetçilerden, her türlü yaratıkların şerrinden Allah'a sığınmayı emretmektedir. Bundan sonra gelen Nas suresinde de insanlara kötülük aşılayan, onları kötü yollara sürmeye çalışan insan ve cin vesvesecilerinden Allah'a sığınmak emredilmektedir. Bütün rivayetler Felak'la Nas surelerinin beraber indiğini söylemektedir. Cin ve insan vesvesecilerinden Allah'a sığınmayı emreden Nas suresinin bu rivayetlerde anlatılan büyü olayıyla bir ilgisi yoktur. Bu özellikle Mekke'de Müslümanları kandırıp İslam'dan döndürmeye çalışan Mekke müşriklerinin telkinlerine, fiskoslarına işarettir. Orada bir avuç Müslüman, bir yandan her biri birer şeytan gibi kendilerini dinlerinden döndürmek için kandırmaya çalışan müşrik insanların, bir yandan da görünmez cin şeytanlarının kötü vesvese ve telkinleriyle karşı karşıyaydılar. Onun için Nas suresinde Müslümanlara cin ve insan şeytanlarının vesveselerinden Allah'a sığınmaları emredilmektedir. Bu Mekke şartlarında bir yandan müşrik telkinleri, bir yandan da görünmez şeytan vesveselerinin tesiri altında kalan bazı Müslümanların durumlarını yansıtmaktadır. Böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman yaptık. Bunlar aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözler fısıldarlar. Dipnot En'am suresi 112. Ayeti insan ve cin şeytanlarının insanlara kötü düşünceler aşıladıklarını bildirmekte. Ne zaman şeytandan bir kötü düşünce seni dürtüklerse Allah'a sığın. Dipnot Araf suresi 200. Ayeti de bu gibi telkinlerden Allah'a sığınmayı emretmektedir. Bu ayetlerin hepsi Mekke şartlarında inmiştir. Ayrıca bu rivayetler çelişkilerle doludur. Çünkü birinde büyü yapan Lebid'in Yahudi, ötekinde Yahudilerin antlısı bir münafık olduğu, bir başkasındaysa peygambere hizmet eden bir Yahudi çocuğunun peygamberin tarağındaki kılları ve tarağının dişlerini alıp Yahudilere verdiği, Yahudilerin de bunları Lebid'e verdiği anlatılır. Hazreti Peygamber'e hangi Yahudi çocuğu ne zaman hizmet etmiştir? Gayet ihtiyatlı hareket eden, kendisine gelen İbranice mektupları dahi güvenmediğinden dolayı Yahudilere okutmamak için Zeyd İbn Sabit'e İbranice'yi öğrenmesini emreden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bir Yahudi çocuğunu nasıl harimi istemine alır? Ona hizmet edecek pek çok Müslüman evladı varken ki bunlardan biri de Enes İbn Malik'tir, Yahudi çocuğunun hizmetine ne gerek vardır? Tarihte peygambere hizmet eden bir Yahudi çocuğu bilinmediği gibi peygamberin 6 ay hasta yattığı, haşa ne yaptığını bilmez bir şaşkınlık içine düştüğü de bilinmemektedir. Bu rivayetlerin büyü ve nazarın etkisini desteklemek ve insanları bunlardan korkutmak amacıyla ortaya atıldığında şüphe yoktur. Verilmek istenen temel düşünce şudur. Büyü ve nazar peygambere bile tesir etmiştir. Onun için bunlardan sakınmak lazımdır. Allah seni insanlardan korur sözüyle peygamberlerini insanların zararlarından, şerlerinden koruyacağını vaat etmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eğer yapılan büyünün etkisinde kalıp yapmadığını yaptı, yaptığını yapmadı zannedecek kadar bir akli denge bozukluğuna uğrarsa ne onun masumluğu ne de vahiylerin korunma garantisi kalır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle kusurlardan uzak münezzehtir. Peygambere büyü yapıldığı iddiası Kur'an'ın anlatımına tamamen aykırıdır. Çünkü Kur'an peygambere büyülenmiş diyenleri zalimler diye nitelendirmektedir. O zalimlerin siz büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz dediklerini biliyoruz. Bak senin hakkında nasıl benzetmeler yaptılar. Peygambere büyücü, şair, kahin, cinne diyerek doğru yoldan saptılar. Artık yola gelemezler. İsra 47. O zalimler siz sadece büyülü bir adama uyuyorsunuz dediler. Bak senin hakkında nasıl benzetmeler yaptılar da saptılar. Artık yola gelemezler. Furkan 8-9. Şimdi peygambere büyülü diyen kimseler zalim olduklarına göre peygambere büyü yapıldığı hakkındaki bu rivayetlerin hepsi zalimlerin anlatımıdır. Bunu çıkarıp uydurdukları senet zinciriyle peygamberin güzide bir sahabisine dayandıranlar, Müslüman görünseler de gerçekte peygamber düşmanı yalancılardır. Bir Müslüman, Kur'an'a tamamen ters olan, peygamberin korunmuşluğunu dinamitleyen bu yalanlara nasıl inanır? Bilginlerin anlatımına göre büyü cinlerin etkisiyle olur. Büyücü yaptığı tılsımlarla kötü cinleri etkisi altına alıp büyülemek istediği kişiye kötülük yaptırır, aklını çeldirir, sağlığını bozar ve benzeri kötü işler yapar. Yani büyünün kötü etkisini yapan cinlerdir.